Altıncı Vadi, Hayret Vadisi. Tevhid Vadisi'nin ardından karşına Hayret Vadisi çıkar. Orada hep elem ve hasretle kavrulursun. Her nefesin sana inen keskin bir kılıçtır. Her anınsa acı bir sızlanış. Ahlar, eyvahlar ve ıstıraplar yakanı bırakmaz. Günler, geceler geçer ama ne gün vardır orada ne de gece. Burada kişinin saçının her telinin dibinden kılıç darbesi olmadan kan boşanır ki elem üstüne elemdir bu. Bu vadideki insan buz tutmuş bir ateş veya oradaki elemden ötürü yanıp yakılan bir buzdur. Hayretler içindeki insan buraya ulaştığında yolunu tamamen kaybettiği için perişan olduğundan Tevhid Vadisi'nde ruhuna nakşettiği şeylerin hepsini de kaybeder. Hatta kayboluşu da kaybeder. Kendisine sorulsa, sarhoş musun, ayık mı? Var mısın, yok musun? Ortada mısın, yoksa kıyıda mı? Olup bitenin dışında mısın? Gizlide misin, açıkta mı? Fani misin, baki mi? Her ikisi misin? İkisi de değil misin? Sen, sen misin? Yoksa sen, sen değil misin? Şöyle diyecektir. Kesinlikle hiçbir şey bilmiyorum. Dahası o, bilmiyorumu da bilmiyorum. Aşığım ama bilmiyorum kime. Ne Müslümanım, ne kafir. Acaba kimim ben? Aşkımın dahi bilincinde değilim. Gönlüm hem aşkla dolu hem de aşksız bir gönüle sahibim. Yoksa rüya mıydı? Bütün cihana hükmeden bir kralın sarayında ay gibi güzel bir kızı vardı. Güzelliğiyle perileri kıskandırıyordu. Sanki kendisi Yusuf, çene çukuru da kuyu idi. Zülüfleri yüzlerce gönlü yaralamış, saçının her bir telinin ucuna bir can bağlanmıştı. Dolunaya benzeyen yüzü cenneti andırır, kaşlarıysa yaya benzerdi. O yaylar ok fırlattığında iki yay mesafesi onları övmeye başlardı. Nerkisler gibi süzgün gözleri, kirpikleriyle nice bilgelerin yoluna dikenler saçardı. O güzeller güzelinin güneş yüzü, parlak ayı bile defalarca tavladaki mat gibi mahvı perişan ederdi. Cana can katan yakutları, dudakları Cebrail'i bile hayran bırakırdı. Dudaklarında tebessüm belirse, âb-ı hayat bile susuz kesilir de ondan zekat isterdi. Çene çukuruna bakan kimse o kuyuya baş aşağı düşerdi. Aya benzer yüzüne av olan ipsiz, urgansız hemen o kuyuya yuvarlanırdı. Derken bir gün krala hizmet etmek için saraya çok yakışıklı bir köle geldi. Ama ne köle! Güzelliğiyle güneşi sönük bırakacak, ayı da silecek kadar yakışıklı bir köle. Yeryüzünde bir benzeri daha yoktu. Güzelliğiyle yürekleri hoplatabilecek bir başkası mevcut değildi. Sokakta, pazarda o güneş yüzlüğü gören yüz binlerce insan hayran kalıyordu. Prenses bir gün tesadüfen o hizmetçinin yüzünü gördü. Gönlü ferman dinlemez oldu, kanlara bulandı. Aklı perdeden çıkıp gitti. Akıl gidince de aşk baskın geldi. Tatlı canı sonsuz acılarla yandı, kavruldu. Habire düşünüp taşındıkça huzuru kalmadı. Sabrı da taştı. Aşktan eriyip tükendi. Ayrılıktan yandı, kül oldu. Yüreği bu eriyiş, yanış ve hasretle doldu taştı. Kendisinin çok güzel çalıp söyleyen 10 hizmetçisi vardı. Hepsi de çeşitli sazlar çalar ve bülbüller gibi şakırlardı. Hazreti Davud'unkine benzer gönülleri mest eden nameler dillendirirlerdi. Şanını, şerefini ve hatta hayatını bir yana bırakıp hemen halini açtı onlara. Sevgilinin aşkı kendisini kaplayan kişide hayatın ne önemi kalır? Prenses şöyle dert yandı. Ben aşkımı o köleye açacak olsam yanlış anlayabilir. Çünkü olgun biri değildir. Dahası bu benim mevkiime de çok zarar verebilir. Hem sonra bir kölenin benim gibi birinin denge olabilmesi hiç mümkün mü? Fakat duygularımı söylemesem için için ağlayıp dertlenmekten ölüp gideceğim. Sabırdan bahseden yüzlerce kitap okudum. Ama nafile. Sabrım tükendi, çaresiz kaldım. O servi boylunun yanında olup kendisine fark ettirmeden murat almak istiyorum. Bu yolla muradıma erersem gönlümün sızısı diner. Güzel sesli hizmetçileri onun bu sözlerini duyunca hep bir ağızdan hanımlarına şöyle dediler. Yüreğin daralmasın. Gece olsun, biz gizlice onu sana getiririz. Kendisinin de bundan haberi bile olmaz. O kızlardan biri kimseye görünmeden bu kölenin yanına gitti. Elinde bir kadeh şarap vardı. Şarabın içine aklı baştan alacak bir ilaç koymuştu. Köle şarabı içince bayıldı. Böylece de hizmetçi kızın planı tuttu. Gümüş tenli o köle bütün gün akşama kadar iki cihandan da habersiz kendinden geçmiş bir halde kaldı. Gece olunca cariyeler kimselere hissettirmeden kölenin yanına geldiler ve onu bir sedyeye koyup gizlice prensesin yanına götürdüler. Hemen onu altın bir tahta oturttular. Başını mücevherlerle süslediler. Gece yarısı kendinden yarı yarıya geçmiş köle o nergis gözlerini açıp bakınca cennet gibi süslenmiş bir köşk ve bir uçtan öbür uca dizilmiş altın yaldızlı koltuklar gördü. Amber kokusu saçan 10 mum yanıyordu. Ocakta da odun yerine öd ağacı yakılıyordu. Derken dilberler şakımaya başlayınca kölenin aklı ruhunu, ruhu da bedenini terk etti gitti. O gece köle meclisin ortasında mumların ışıkları yanında bir güneş gibi parıldıyordu. Onca zevkin ve hazzın ortasında köle kızın yüzünü görünce kendinden geçti. Şaşkın bir hale geldi. Ne aklı kaldı ne canı. Ne bu dünyadaydı ne öbür alemde. Gönlü sevdalarla doldu. Dili tutuldu ve ruhu aşktan kanatlanıp uçtu. Gözleri hep sevgilinin yüzünde geziniyor, kulaklarındaysa ney sesleri çınlıyordu. Burnuna amber kokusu geliyor, ağzındaysa ıslak ateşin tadı dolaşıyordu. Prenses ona hemen bir kadeh şarap sundu ve o enfes şarabın yanında da ona bir öpücük verdi. Kölenin gözü sevgilinin yüzüne çakılı kaldı. Prensesin güzelliği karşısında şaşkına döndü. Nutku tutulduğu, dili duygusunu ifade edemeyecek duruma düştüğü için ne yapacağını bilemez hale geldi, gözlerinden yaşlar boşanmaya başladı. Güzellikte eşsiz o genç kız da her an gözyaşlarına boğuluyor, ağlıyor, yüzüne sicim gibi gözyaşları döküyordu. Kah dudaklarına şeker gibi öpücükler konduruyor, kah o dudaklara tuzlar ekiyordu. Kız kah isyankar zülüflerini çözüp dağıtıyor, kah onun büyüleyici gözlerinde kendini kaybediyordu. O çarpıcı güzellik yüzünden sarhoşa dönen delikanlı, gözleri şaşkınlıktan açık ve kendini kaybetmiş halde, tan ağarıncaya kadar hep öyle baktı durdu. Seher olup sabah meltemi başlayınca iyice sarhoş olan genç bayılıp kendinden geçti. Mutlu köle böyle uyuyup kalınca da alelacele onu eski yerine götürüp yatırdılar. Bütün bunlardan sonra gümüş tenli o delikanlı yavaş yavaş kendine gelince ne olup bittiğini anlayamadığı için allak bullak oldu. Olan olmuştu. Allak bullak olmak neye yarar? Yüreği yandı. İçi kan ağladı. Döktüğü gözyaşları başını aştı. Yenini, yakasını yırttı, parçaladı. Saçlarını yoldu. Başına toz toprak saçtı. Taraz'ın o yakışıklısına ne olup bittiğini sordular. Şu cevabı verdi. Ne olup bittiğini dile getiremem. Benim kör kütük sarhoş halde olmama rağmen çok açık ve net bir şekilde görüp yaşadıklarımı hiç kimse rüyasında bile göremez. Başıma gelen ve beni şaşkına çeviren bu halin pek azını olsun bilmiyorum bir başkası tattı mı. Gördüklerim sözle anlatılamaz. Bu sırdan daha şaşırtıcı hiçbir sır da olamaz. Kendisine şöyle dediler. Hadi biraz kendini topla da görüp yaşadıklarından %1'ini olsun bize anlat. Şu karşılığı verdi. Ben hepten şaştım kaldım. Acaba bütün onları ben mi gördüm yoksa bir başkası mı? Her şeyi duyup işitsem de hiçbir şey duyup işitmedim. Her şeyi bizzat görüp yaşadımsa da hiçbir şey görüp yaşamadım. Cahilin biri şöyle dedi. Böylesine aklını yitirmiş ve bunalmış olduğuna bakılırsa sen bir rüya görmüş olmalısın. Cevap verdi. Rüya mı gördüm, uyanık mıydım, inan bilmiyorum. Bütün o şeyleri sarhoşken mi gördüm yoksa uyanıkken mi duyup işittim bilmiyorum. Dünyada bundan daha şaşırtıcı bir hal görülmemiş, bundan daha açık ve bundan daha gizli bir durum yaşanmamıştır. Ne konuşabilir, ne suskun kalabilirim. Bu ikisinin arasında hayretler içinde kala kalmışım. O güzel bir an olsun gözlerimin önünden gitmiyor. Ama ondan en ufak bir iz de bulamıyor, göremiyor. Ben güzellikte öyle yücelere yükselmiş bir güzel gördüm ki hiçbir güzel o güzelliğe asla erişemez. Onun yüzünün yanında güneş nedir ki? Allah bilir ya, topu topu bir zerre. Onu gördüm, gördüm onu. Demekten daha fazla ne diyebilirim bilemiyorum. Bildiğim tek şey hem görmüş hem de görmemiş olmanın arasında kalarak yanıp kavrulmam. Kızına ağlayan anne. Bir anne kızının kabri üzerine kapanmış ağlıyordu. Kalp gözü açık bir bilge ona doğru baktı da şöyle feryat etti. Bu kadın erkeklerden üstün. Çünkü o bizim gibi değil. Kimi kaybettiğini, kimden ayrı düştüğünü ve neden teselli bulamadığını hakkıyla biliyor. Ne mutlu ona. Ne olup bittiğinden haberdar ve kim için ağladığının farkında. Gece gündüz sürekli yas tutan ben zavallının durumu ise çok daha vahim. Acı ve elemle harap olan ben, bu yağmur gibi yaşları kim için akıttığımı pek bilemiyorum. Böyle ağlayıp duruyorum da bilmiyorum sebep ne, kimden ayrıldım. Öylesine şaşırıp kalmışım ki. Bu kadın bin bir şekilde benden üstün. Çünkü o kaybettiğinin kokusunu almaktı. Bense kokusunu bile alamıyorum ve bu elem benim yüreğimi kanatıyor. Çaresizlik ve şaşkınlık içinde kıvranıp duruyorum. Böyle bir menzile erildiğinde orada gönülden eser kalmaz. Zaten orada menzilin kendisi de kalmaz. Bu vadide akıl ipinin ucu kaçar. Zan evinin kapısı da kaybolup gider. Kim buraya ayak basarsa başını kaybeder. Varlığının dört yönünün de kapısını bulamaz. Çıkışı olmayan dört duvar arasında sıkışır kalır. Burada biri şayet kapının yolunu bir bulsa, bir anda bütün sırlar kendisine açılır. Kayıp Anahtar. Bir sufi yolda giderken birinin bağırıp çağırdığını duydu. Adam şöyle diyordu: "Anahtarımı kaybettim. Burada bir anahtar bulan var mı? Kapı kapalı ve ben yolun tozu toprağı içinde kala kaldım. Kapım kapalı kalırsa ne yaparım ben? Ben de bu sıkıntı böyle devam ederse neylerim?" Sufi ona seslendi: "Bunca üzülmeni kim söyledi sana? Kapıyı biliyorsan, kapalı da olsa gitsene oraya. Kapalı kapının önünde uzun süre beklersen elbette bir açan olur. Senin işin kolay, zor olan benimkisi. Çünkü ruhum hayret ve şaşkınlık içinde eriyip gitmedi. Benim işimin ne başı var ne sonu. Ne anahtarı var ne de kapısı. Keşke bu sufi acele koşsa da açık veya kapalı bir kapı bulsa. Herkesin payına düşen sadece bir hayalden ibarettir. İşin hakikatini ise kimseler bilmez. Birisi ne yapayım diye sorarsa sen ona yapa geldiğini yapma cevabını ver. Şimdiye kadar hep böyle yaptın, şu an artık onu yapma. Hayret vadisine erişen kimse sonu gelmez hasretlerle yanar kavrulur. Hayret ve şaşkınlık içinde daha ne zamana kadar böyle dönüp duracağım? Bütün izler silindiğine göre yolu ben nasıl bulacağım? Bilmiyorum. Keşke bilsem. Bilseydim hayretim daha da artardı. Benim için burada sızlanışım hamd ve şükürdür. Küfür imandır burada. İman da küfür." Hepsi yele gitti. Şeyh Nasrabadi Hazretleri, Allah ve peygamber aşkıyla yanıp tutuşmuş ve Allah'a tevekkül ederek 40 kere hacca gitmiştir. İşte er. Epey zaman sonra biri onu saç baş ağarmış, bir deri bir kemik, baş açık, ayak yalın, üstünde sadece bir peştemalla dolaşır gördü. Gönlü perişan, canı ateşler içindeydi. Beline mecusilerin kemerinden bağlamış, avuçlarını göğe açmış, mecusilerin ateş tapınağının etrafında kendi başına ve biçare bir halde dönüp duruyordu. Sordular: "Ey asrın büyüğü, bu davranış da ne böyle? Hiç haya kalmadı mı sende? Onca hac yaptın, uzun zaman şeyhtin. Bütün bunların sonu kafirlik mi olmalıydı? Böyle bir harekete ancak ham ervah yapar. Senin yüzünden gönül ehlinin de adı kötüye çıkacak. Hangi şeyh böyle bir şey yaptı? Hangisi böyle bir yola saptı? Bu ateş tapınağı kimlerin bilmez misin?" Şeyh cevap verdi: "Benim halim çekilmez bir hale döndü. Ateş evimi de elbiselerimi de yaktı, kül etti. O ateş yüzünden harmanım savrulup yele gitti. Namımı da şanımı da bütünüyle yele verdi. Bu iş beni öylesine şaşkına çevirdi ki nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. Artık bir çare de bulamıyorum. Böyle bir ateş ruhu sarıp sarmalayınca bana bir an olsun ad ve sanımı muhafaza etme imkanı bırakır mı? Ben bu işe baş koyalı beri tapınaktan da Kâbe'den de bıktım, usandım. Sana bu hayretten, hayret makamından bir zerre isabet etse benim gibi sen de yüzlerce hasretlere yanarsın." Şeyhini rüyada gören mürit. Gönlü güneş kadar saf ve berrak genç bir mürit bir gece şeyhini rüyasında gördü. Dedi ki: "Hayretten dolayı gönlüm kanlar içinde yüzmedi. Senin orada durumu nedir söylesene. Senin gidişinle gönül mumu yandı tutuştu. Sen gittin gideli ben hayretten eriyip bittim. Ben hayretten hareketle sırları aramaya koyuldum. Peki senin halin nedir orada?" Pir cevap verdi: Ben hem hayrette hem de mest haldeyim. Hayretten sürekli parmaklarımı ısırıyorum. Bu hapishanenin, bu çukurun dibinde olan bizler, sizlerden çok daha fazla hayretler içindeyiz. Bu alemde yaşadığım hayretin tek bir zerresi, dünyadaki 100 yüksek dağdan daha büyüktür.